Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Şu anda radyoları başında veya internet başında bizi dinleyen sevgili dinleyiciler. Evlerinde, İş yerlerinde, arabalarında bizi dinleyen sevgili TGRT FM dostları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Külhan Bey'i ve Kabadayı tabirleri. Bu iki tabir yıllardan beri korkuyla, nefretle halkın dilinden düşmemiş. Ayrıca Türk polisinin üzerinde durduğu başlı başına bir konu. Dolayısıyla bu bakımdan da ilgi çekici. Bu hususta sayısız maceralar, sayısız hikayeler, sayısız romanlar kaleme alınmış, şiirler söylenmiş. Fakat ekserisi aralarındaki farkı açıklamıyor. Suç işleyen her haşeratı aynı sıfatla adlandırıyorlar. Öncelikle şunu belirtelim ki kabadayılığın yanı sıra gösterilen fakat tamamen zıttı olan Külhan Beyliğin tarihi çok eskidir. Külhan Bey'i tabiri çapkın, efendim, her kötü işi, her türlü edepsizliği yapabilecek tıynette, baldırı çıplak, efendim, yumurta topuklu, ayakkabısının arkasına basık, ceketi sırtında, fesi önüne eğilmiş bir güruhtan anlaşılıyor. Evet, 17. yüzyılın sonlarında böyle hane berduş, kimsesiz çocuklar görülmüş. Bunlar korkunç serserilerin eline düşüyorlardı, pençesine düşüyorlardı. Bu da zaman geçtikçe türlü merasimler, nizamlar, ayinler, hatta süfli ve sefil bir hayat ile bir neredeyse bir apaş tarikatının kurulmasına kadar varmıştı. Bu apaş topluluğu serserilerin kendilerine pir olarak kabul ettikleri Laihar adında Afganlı bir kalendere atfen Laihariye yahut İstanbul'daki efendim tabiri caizse tekkelerini hamam külhanlarında kurdukları için Külhaniye adı verilmekteydi. Evet, kimdi bu Laihar denilen adam? Rivayete göre Laihar miladın 9. yüzyılın sonlarıyla 10. yüzyılın başlarında Gazne'de, Gazneli Sultan Mahmut zamanında bir hamam külhanında otururmuş. Çul çaput içinde, yarı çıplak, böyle saçı sakalına karışmış, süfli, ayyaş, biraz da feylezof imiş. Rivayete göre bu Laihar'ın Farsçadaki manası çamur, efendim, balçık, batak demek. İstanbul kalenderleri bu Laihar'ı pir edinmişler. Hamam külhanlarında halkın külhaniye dediği apaşlar topluluğu bir araya gelmiş, toplanmış. İşte bu Laihariye yolunu kurmuşlar, külhaniye yolunu kurmuşlar. Biraz da tabii zamanın, devrin de böyle olmasında yardım olmuş. Evet, İstanbul'da bir ara sevgili dinleyiciler, asayiş tamamen ortadan kalkmıştı. Yeniçeriler İstanbul'daki asayişi bozuyorlardı. Bunlar tamamen Şirazeden çıkmış, artık askerlik mesleğini bırakmışlar, yol kesmeye, suç işlemeye, akla gelmedik melanetler işlemeye başlamışlardı. Tabii birkaç padişahı da tahttan indirmişler, hatta öldürmüşler, yapmadıkları zulüm kalmamış. Bunun için padişahlardan 4 tanesi peş peşe 50 yıl İstanbul'u terk etmiş, Edirne'de oturmuşlardır. Ve Edirne başşehir olmuş, padişahlar İstanbul'a gelmemişlerdi. Tabii böyle olunca İstanbul tümden ihmal edilmişti. Hırsızlık, cinayet gibi zabıt hadiseleri de artmıştı. Fuhuş da salgın hale gelmişti. Bu arada tabii bir takım gayrimeşru çocuklar böyle cami avlularına bırakılmış ve hayatta kalabilmiş bir takım gayrimeşru çocuklar hane berduş serseri olmuş. Bunlar da çoğalmış. Bunlar da hamam külhanlarında toplanmışlar ve bu apaçlar topluluğunun kurulmasını tabii kolaylaştırmışlar. İşte bir takım namlı kadınlar için böyle babası belirsiz çocuk doğurmak bir utanç haline gelmemiş. Öyle bir zaman yaşanmış. Bu gayrimeşru çocukları da zamanla şehrin haytalarına, hezele grubuna katılmış. Onun için bu Karabahtlı hanımoğlu gençlere bey denilmiş. Hamam külhanlarında da toplandıkları için bunlara külhan beyi denilmiş. Tabii dalga geçiyorlar. Yani külhanın beyi mi olur? Yani derebeyi der gibi külhan beyi. Külhanın beyi. O da külhanda sözü geçiyor manasına. Tabii bir de bir rivayet daha var. Bu külhan beylerine bey denmesi vaktiyle efendim sarayda gözde bir görevliyken sonradan bir suç işleyip de külhana düşen bir senayi bey varmış. Sarayda adama senayi bey dendiği için külhana düşünce buna da bey denmeye devam etmiş biraz alaylı olarak. O beyden kalma bir hatıradır diyorlar külhan beylerine bey denilmesi. Neyse işte külhan beyinin doğuşu böyle. Tabii sayıları gittikçe çoğalmış bu hane berduşların, bu gayrimeşruların belli bir dönem. Tabii bunlar böyle olunca pek çok suçlarında fail olacaklar artık, acı bir hakikat. İşte onun için ki böyle külhanlarda toplanmaları herhangi bir olay çıktığında suçlu arayacak zabıtan işini kolaylaştırıyordu. Bunların çoğu hamallık yapardı sevgili dinleyiciler. Bazıları da böyle sokaklarda avare dolaşırlardı. Diğerleri de kaldıkları hamamlarda ücret karşılığında müşterilerin bohçalarını taşırlardı. Yakın zamana kadar böylesi devam etti sevgili dinleyiciler. Vaktiyle böyle avareleri, serserileri polis yakın zamana kadar toplar. Nereden toplardı? Çoğunlukla hamamlardan toplardı. Bunların bu yola düşmesinin en önemli sebebi anne babanın kötü davranışıydı. Dayaktan korkup ailesini terk ediyordu. Veya uyuşturucu maddeye bağlanıyor ve çalışmaktan kaçıp aklınca hür yaşamak istiyorlardı. Genellikle hepsi de bugün oldu yarın vazgeçerim avuntusu içinde hayatlarını sürdürüyorlardı. Felaket girdabına daldıkça da batıyorlardı. Kısacası bir nevi tiryakilikti bu. Nitekim işlerinde böyle zengin tüccarların yegane tek oğlu olup da evden kaçanlar vardı. Böyle zelil, perişan hayatını sürdürmek için çok cüzi paraya hamallık yapan kimseler vardı. Öyle ki kuş tüyü yatakta yatabilecekken gayesinden çıkmış, efendim şurada burada hamamların soğuk taşları üzerinde cüzi bir paraya yatıyorlardı. O kadar, o da parası varsa. Yoksa karda ayazda kuytu sokaklara gazete kağıdı serip onun üzerinde yarı çıplak haliyle sabahlamaya mahkumdu. Tabii bunların bu aşağı hayatı böyle kalmazdı. Bunlara kaşerlenmiş olanları vardı. Hani kaşarın eskisi makbul ya. Kaşarlanmış da bu artık kabadayılıkta, serserilikte efendim ileri gelmiş, eskimiş demek. Bunlar arasında tabii çok daha ahlaksızlıklar yapanlar, suç işleyenler de olurdu. Neyse, bu külhaniye topluluğu patronu Halil isyanından sonra da 100 yıl kadar yaşadı sevgili dinleyiciler. Ancak 1846 yılının Haziran'ında Serasker Rıza Paşa bir gece sabaha karşı İstanbul hamamlarındaki bütün külhanları bastırdı. 800 tane külhan beyini topladı. 18 yaşından büyükleri hemen asker yazıp taşradaki ordulara gönderdi. Çocuklara da yeni açılan fabrikalarda iş verildi. Fakat bu davranış kısa müddet devam ettikten sonra kimsesiz bedbahtlar yine acı bir mesele olarak yeni nesiller yetiştirdi. Evet, Çınaraltı programında beraberliğimiz devam ediyor. Sözü kaldığımız yerden sürdürelim. Sultan II. Mahmut zamanında sevgili dinleyiciler, bu hamam makulesi, bu külhan beyi tayfesinin sayısı nispeten azaldı. Bunların yerini 1. Meşrutiyete doğru yine aynı nam altında kaldırım tayfası aldı. artık yeni tip tülhanbeylik türemişti. Böyle öteye beriye sataşan, olur olmaz yerlerde nara atan haşerattan başkası değildi bunlar. Hey, var mı bana yan bakan diye başlar. Fesimiz kaş üstünde püsküllü saçak, ceketim omuzda, belimde kuşak. Bir yanda tabanca, bir yanda bıçak. Yan bakma babalık, yakarım seni. Böyle filmlerde de öyle. Anamı kesen ben, babamı kesen ben diye böyle girer içeriye bir nara atar. Eski zamanı canlandıran Türk filmlerinde. Böyle kabadayılara çok rastlanırdı. Yedikocalı Hürmüz'de de vardır ya böyle Fişek Ömer. Her birinde bir lakabı olur böyle. Bayağı korkutucu bir lakap. Onu şöyle narasını attı mı herkes onun geldiğini anlardı. Bu külhan beylerin kendilerine mahsus da bir kıyafetleri vardı sevgili dinleyiciler. Kâküllü saçlar, saçlarını biraz uzatırlardı. Şöyle sol kaşa düşürülmüş, böyle tepesinden yana gelen böyle kalın ibrişim püsküllü, sıfır numara kalıplı siyah fes, koyu renk fes. Yine bu feslerinde bir hafif çukur, onun adı yar tekmesi. Böyle kartal kanat, kısa ceket. Altında da patatuka denilen efendim, önü iri düğmeli fermane, yelek. İşte sırt tarafında kılaptanlı aslan, kaplan, tavus kuşu veya deniz kızı camiden yelek. Daha içinde böyle muhtelif renkte ve göğüs kısmı da bal peteği şeklinde oyuklu mintan. Belde ipekli sakız veya trablus kuşağı. Böyle boyundan atma püsküllü gümüş kordonu, böyle boğazda önden düğümlü bir de mendil. İşte külhan beylerin kendilerine mahsus kıyafetleri, tabir caizse üniformaları. Gelelim alt tarafa. Alt kısımda yarım Fransız denilen böyle yukarısı dar, dizden ayağa genişleyen, arka paçası koyu mor yahut siyah kadife kaplı kıvrıkla biten pantolon. Ayaklarında beyaz çorap, üstünde yan lastikleri yürek biçiminde böyle yumurta ökçeli, basık arkalı yarım şıpıdıklar. Kuşak büklümlerin arasında böyle saldırma var. Onun yanında dökme pirinçten aslan başlı çekecek. Silahlar bazen camedanın sol taraf içine saklanırdı. Argoda afilli denen kendilerine has bir yürüyüşleri vardı bunların. Ara sıra omuz atıp silah yerlerini yoklarlar. Böyle seyrek adımlarla bol paçalarını bir içe bir dışa yalpalarlardı. Böyle günümüze ait pek çok naraları vardı. Onların hala dahi söylenen bilinen, bir de hey diye bağırdı mı İşte kıyafet, işte nara, işte bir külhan beyi geliyor. Yemenim küt burun, yumurta topuk. Ecdattan külhan beyim, değilim kopuk. Şaşırıp sataşma sakın, babalık. Kulaklarından duvara çakarım seni, hey! Otobüse çelme takan, tayyareye fatan, düşmanına örümcek gibi bakan, gündüz kalıbı dindirip gece erketeye yatan, yolunu manda koşturmakta bulun, işi yalan dolan, arkadaş hatırı için kelleyi ortaya koyan, namusa yan gözle bakmayan, mapushanede postu, Galata'da dostu olan, senenin 8 ayı içeride yatan, var mı ulan bana yan bakan hey diye narasını attı mı herkes kaçacak diye karardı. Yakın tarihimizin külhan beyi artıkları sevgili dinleyiciler yeniden Gedikpaşa Hamamı'nda görünmeye başlamışlardı. Bu hamamda zorbalıkla geceleyin işsiz takımı, üstelik at durmaz, böyle müşterilerin yükte hafif, pahada ağır eşyalarını da aşırı verirlerdi. Sahibi şikayet etse, hamama girerken sende öyle bir şey yoktu derler, bir de temiz dayak atarlardı. Sokak külhanesi denen haşeratın ekserisi, polise eyvallah deyip hürmet eder, çıkarlarına kendi gibileriyle dolaşırlardı. Aralarında sulu diye anılanlar var. Bunların mevkileri daha zelil, daha aşağıydı. Hepsi de dayaktan göz açamaz. Ya bir eli ağırından biçimleri değişir yahut da polis kurşunu ile ölüme mahkum gezip dururlardı. Kısacası Külhan Bey ile Kabadayı birbirinden ayrı karaktere sahip kişilerdi. Külhan Beyler, tulumbacı kabadayları, efendi kabadayılar. İşte bu Külhan Beyler, tulumbacı kabadayları, efendi kabadayılar, bu üç sınıftaki toplanan zümrenin yıllarca özellikle İstanbul asayişi üzerinde çok etkisi görülürdü. Tulumbacı kabadayılar yalnız yangın anına münhasırdı. Tamamen böyle tulumba takımları vardı. Ve bundan arasında bir rekabet söz konusuydu. Hani şimdi nasıl maçlarda takım tutuluyor? Bu tulumbacılar da birbirleri rekabet halindeydi. Bunlar bazen yangına gidilirken rekabet yüzünden cinayet bile işlerlerdi. Ayrıca arada meraklı paşalar, efendim paşazadeler, yüksek memurlar, polisler de tulumba koluna girerlerdi. Görev anında olsalar bile köşkten veya kuleden bir yangın haberi alır almaz işini bırakır, üniformasını çıkarır, derhal amatörce bağlı oldukları sandığın başına koşarlardı. Şimdi nasıl futbol takımları var, futbol kulüpleri var, o zaman da tulumbacı takımları böyle birer sosyal kulüptü. Evet sevgili dinleyiciler, Külhan Beyler böyle. Kabadayılara gelince onlar artık günümüzde pek rastlanmayan efendi kabadayılardı. Bunların meraklı hayatları vardı. Böyle bir nevi şehir şövalyeleriydiler. Örf ve adetleri vardı, koydukları kurallar vardı ve bunlara uymaya mecburdular. Bilhassa böyle zayıfları ve ehlini, namus ehlini himaye ederlerdi bunlar. Ve Külhan Beylerin tamamen aksine beydiler, efendiydiler ve dalaşılmadıkça hiç kimseye kötülük yapmazlar ve birbirlerine hürmet ederlerdi. Eskiden İstanbul'un namlı kabadayılarının sayısı 12 taneydi. Bunların hepsi toplu halde bulundukları yer adıyla ilgili olarak 12'ler denirdi. Daimi mekanları bu Aksaray'da Yeşil Tulumba'da karşılıklı 3 tane kahvane ile Muratpaşa Camii'nin avlusundaki Emine Ağa'nın meşhur kahvanesiydi eskiden bu 12'lerin yerleri. Neden Aksaray kabadayı muhiti idi eskiden? Bir kere önce yeni odalar gelen en büyük Yeniçeri kışlaları buradaydı eskiden. Aksaray'ın olduğu yerde o meydanda eskiden Yeniçeri kışlaları vardı. Tabii son zamanlarda Yeniçeri kışlalarının nizamı, intizamı, disiplini bozulmuştu. Şimdi bunlar da dağılınca Aksaray gençliği hep bu mayadan yoğrulduğu yetiştiği için kabadayılık alemine heveslenmişlerdi. Sohbetlerine doyum olmazdı bu grubun sevgili dinleyiciler. Masraflı kimselerdi. Bunların esas işleri ticaret veya memuriyetten alacakları para, yiyeceklerine yetmediği için genellikle akar sahibiydiler. Bunların kira getiren, gelir getiren mülkleri vardı. Giyimleri normaldi. Pardesüzsüz gezmezlerdi. Çünkü koltuk altlarında saldırmaları saklıydı. Saldırma, silah, kesici silah. Saldırmadan başka kamp kullanırlardı. Efendim makine kullanırlardı. Tabancaya makine derlerdi. Söğüt yaprağı bıçak kullanırlardı. Bir de o zamanlar çok makbul sayılan Şafiyelt marka sustalı silah taşırlardı. Esasen pek mecbur kalmadıkça efendim silaha davranılmazdı. Usturuplu tokatlarıyla işlerini görürlerdi. Böyle hatta bir gün elleri bıçaklı üç hasmını sandalyeye kovalayan kabadayı arkadaşları yumruğun varken neden sandalye kullandın diye arkadaşlarını kınamışlar. Olmadık anlarda küfür edip silahına saldıran Külhan Bey'i makulesinde bu davranış yoktur. Onlar kabadayı sayılmaz. Üstelik mahalleye taşınan bir kötü kadının oradan uzaklaştırılmasıyla efendim borcunu vermemekte ısrar edeni kabadayılık usulüyle bunlar efendim hallederler. Böylece polise ve adliyeye de yardımcı olurlardı. artık 50 yıldır 50 yıl var ki bu kabadayılara rastlanmıyor. Bunlardan eser kalmadı ama bunların namından yararlanmaya çalışan, efendim çırpınan tabiri caizse külhan beyileri var. Bunlar basında ve halk arasında maalesef yanlış olarak aynı sıfatla anılıyorlar. Her iki kategoriye giren bu kişilerin isimleri, efendim namları ve yedikleri herzeler, efendim başlı başına herkesin malumu. Her biri ayrı birer macera teşkil ediyor. Hakikaten ilgi çekici, her şeyle ibret verici. Evet, işte eskiden külhan beyi farklıydı, kabadayı farklıydı sözün kısası. Kabadayılar bıçkındı, baba yiğitti ama ırzlarına namuslarına düşkündü. Asayişi korurlardı, insanlara kötülük yapmazlardı, birbirleriyle dalaşmazlardı. Ha, külhan beyler farklı. Külhan beyler içtimai durum bozulunca ortaya çıkan serseri takımıydı. Onlar böyle kabadayılara özenirlerdi. Eskiden bütün yangınların söndürme işi hep kabadayılara mahsustu. Tulumbacılar hep kabadayılardan seçilirdi ve hiç yangını affetmezlerdi. Nereden nereye? Evet sevgili dinleyiciler, külhan beylerden, kabadayılardan bahsettik ve bize ayrılan sürenin de böylece sonuna geldik. Çınaraltı programı burada sona eriyor sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki hafta bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın.
Çınaraltı.